Bu konuşan kitap Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığında görme özürlüler için seslendirilmiştir. Bu konuşan kitabı yalnız görme özürlülerce kullanılabilir. Ticari amaçla kullanılması, görme özürlü olmayan kişilere kullanmaları için verilmesi yasaktır. Bu konuşan kitap yalnız Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığınca veya kitaplıktan izin alınarak başka bir yetkili kurumca çoğaltılabilir. Telefon ve fax 0232 446 46 31. Web sitesi adresi www.turkok.org. E-posta adresi bilgi@turkok.org.
Kitabın adı Aşıklar Korusu. Yazarı Mevi Binşi. Okuyan Sevgi Serbestler. Yayın evi Doğan Kitap Evi. Ses kayıt Ebru Güney. 1. Bölüm. Yol, Orman, Kaynak. Rosemore, St. Augustine Kilisesi papaz yardımcısı Peder Brian Flynn, Azize N. yortusundan bir Katolik rahipten beklenmeyecek bir tutkuyla nefret ederdi. Ama diğer yandan bildiği kadarıyla dünya üzerinde sorumluluk sınırı içinde kaynağı şüpheli kutsal bir mabedin, Azize An kaynağı, günden güne geliştiği tek rahipti. Burası, cemaatinin Meryem Ana'dan temelde özel ve kişisel bazı meselelerle ilgili aracılık yapmasını istediği bir yerdi. Bunlar, kaba saba bir rahibin gezinemeyeceği alanlardı. Bir nişanlı, bir koca bulunması ve bu birlikteliğin bir çocukla kutsanması gibi. Roma kaynakla ilgili olarak her zaman olduğu gibi yardımdan kaçınan bir sessizlik içindeydi. Belki de Roma aleyhine gelişebilecek bir durumdan korunmaya çalışıyordur diye düşünüyordu Peder Flynn zalimce. Oradakiler giderek dinden uzaklaşan, İrlanda'da ufacık dindar bir hareketten bile memnuniyet duyup yıldırmak istemiyorlardır. Yine de Roma, inanç mevcudiyetinde putperest ritüellere ve batıl inançlara yer olmadığını söylemekte acele etmemiş miydi? Birkaç kilometre ötedeki Don köyünde yaşayan nazik ve genç doktor Jimmy'nin her zaman söylediği gibi bu çok şaşırtıcıydı. Tıpta da durumun aynı olduğunu söylerdi. İstediğin zaman bir kural bulunmaz, ihtiyacın olmadığında bulunurdu. Her yıl 26 Temmuz'da uzak yakın her yerden insanların gelip kaynağı çelenk ve çiçeklerle süslediği bir tören yapılırdı. Peder Flynn'den her seferinde bir konuşma yapması istenir, o da her seferine bundan dolayı acı çekerdi. Wittethorn ormanının ortasında bulunan eski kaynağın yanındaki mağaranın içinde duran, kırık dökük heykele doğru koşuşturan yüzlerce kişiye bunun neredeyse putperestlik olduğunu söyleyemezdi. Okuyup incelediklerine bakılırsa Azize An ve kocası Aziz Joachim muhtemelen eski ahitteki hiç çocuğu olmadığına inanılan ama sonradan Samuel'i doğuran Hannah'la karıştırılan kimliği bulanık kişilerdi. 2000 yıl önce yaşadığı hayatı boyunca her ne yapmış olursa olsun Azize An İrlanda'da Rosemore'un uğramamış ormanda bir yer bulup hiç kurumayan kutsal bir kaynak kurmamıştı. Bu kadarı kesindi. Ama hele bunu Rosemore'da yaşayan bazı kişilere anlatmaya kalkışın başınız belaya girerdi. Bu yüzden Peder Flynn her sene kimseyi kızdırmayacak şekilde onar onar tesbih çekerek komşularımıza karşı iyi niyetli, hoşgörülü ve nazik olmaya dair aslında kimsenin dinlemediği bir vaaz verirdi. Peder Flynn sık sık kendine ait yeterince endişesi olduğunu düşünüyor ve bu listeye Azize En ve onun güvenilirliğini eklemeyi gereksiz buluyordu. Annesinin sağlığı aileyi giderek daha çok endişelendirmekteydi ve artık yalnız yaşayamayacağı günler hızla yaklaşmaktaydı. Kız kardeşi Judy her ne kadar Brian bekar ve yalnız bir hayatı tercih etmiş olsa da kendisinin hiç de aynı durumda olmadığını bildiren bir mektup yazmıştı. İş yerindeki herkes ya evli ya da eşcinseldi. Eş bulma merkezleri psikopatlarla doluydu. Akşam derslerinde depresyonda işe yaramaz adamlar vardı ve o Rosemore yakınındaki kaynağa gelip Azize Ann'dan durumuyla ilgilenmesini istemeyi düşünüyordu. Erkek kardeşi Eddie kendini bulmak için karısı Kitty'yi ve 4 çocuğunu terk etmişti. Brian terk ettiği karısından 20 yaş genç olan Naomi adlı kızla artık bayağı kendini bulan Eddie'ye ulaşmış ve ilgisi küçük bir teşekkürle karşılanmıştı. Senin normal bir insan olmaman geri kalan herkesin de bekaret yemini ettiği anlamına gelmez demişti Eddie karşısına geçip gülerek. Brian Flynn kendini çok yorgun hissediyordu. Aslında gayet normal bir adam olduğunu düşünüyordu. Elbette kadınları arzuluyordu ama bir anlaşma yapmıştı. O zamanki kurallar rahip olacaksan evlenmeyecek, çocuk yapmayacak, normal bir aile hayatı sürdürmeyeceksin diyordu. Peder Flynn kendi kendine hep bu kuralın bir gün değişeceğini söylerdi. Vatikan bile Tanrı'nın değil insanın koyduğu bir kural yüzünden yüzlerce rahibin görevden ayrılmasına seyirci kalamazdı. İsa hayattayken bütün havariler evli adamlardı. Sınırlar çok daha sonra değiştirilmişti. Diğer yandan kilisede olan bütün skandaller yavaş hareket eden muhafazakar kardinallerin 21. yüzyılda bir şeylerin değişmesi gerektiğinin farkına varmasını sağlıyordu. İnsanlar artık kiliseye ve çalışanlarına karşı otomatik olarak saygı duymuyordu. Orayı çoktan geçmişlerdi. Bugünlerde rahiplik mesleğinden söz etmek zordu. Brian Flynn ve James O'Connor 8 yıl önce bölgede papazlığa atanan son iki kişiydi. Ve James O'Connor kendisinden yaşlı ve fesatçı bir papazın yaptıklarının örtbas edilip iyileştirme veya cezalandırma yoluna gidilmeden nasıl korunduğuna şahit olduğunda çileden çıkmış ve kiliseden ayrılmıştı. Brian Flynn hala direniyordu ama yalnızca şimdilik. Annesi onu tanımıyor, erkek kardeşi küçümsüyor, şimdi de kız kardeşi Judy, acaba yortu günü gitsem daha mı iyi olurdu diye aklından geçirerek bu çatlak putperest kaynağı ziyaret etmek için Londra'dan geliyordu. Sorumlu rahip, gayretli çalışmalarından dolayı her fırsatta genç Brian Flynn'i öven, nazik ve yaşlıca bir adam olan Peder Cassidy'ydi. Elimden geldiğince burada kalmaya çalışacağım Brian. Sonra yeterince yaşlandığına kanaat getirdiklerinde seni değerlendirecekler ve bu görevi sana verecekler derdi sık sık. İyi niyetliydi ve Peder Flynn'ı cemaatin başına küstah ve geçinmesi zor bir sorumlu rahibin getirilmesinin yaratacağı onur kırıcı durumdan korumaya çalışıyordu. Ama Brian Flynn arada bir acaba her şey doğal ritmini izlerse Peder Cassidy yaşlı din adamlarına ait bir huzur evine konsa ve yerine görevleri yerine getirebilecek biri, herhangi biri gelse daha mı iyi olurdu acaba diye düşünüyordu. Kuşkusuz kiliseye devam edenlerin sayısı onun gençliğinden beri epeyce azalmıştı. Ama insanların hala vaftiz edilmeleri, ilk komünyonlarını almaları, itiraflarının dinlenmesi, evlendirilip gömülmeleri gerekiyordu. Ve Peder Flynn bazen tıpkı kendisine yardım etmek üzere Polonyalı bir rahibin geldiği yaz olduğu gibi yalnız başına daha iyi idare edeceğini düşünüyordu. Polonyalı rahip geçen sene Azize Anne ve kaynağı için haftalarca çelenkler hazırlamıştı. Peder Flynn kısa bir süre önce Aziz İta Kilisesi'ne bağlı bir lisede öğrencilere büyüdüklerinde rahibe olmayı isteyip istemediklerini sormuştu. Bu, bir Katolik okulunda okumakta olan küçük kızlara sorulması yerinde bir soruydu. Kızlar şaşırmıştı. Söylediklerini anlayan yok gibiydi. Sonra içlerinden biri anladı. Yani, Yırtık Rahibe filmindeki gibi mi demek istiyorsunuz? Dünya Peder Flynn'ın başına yıkılmıştı. Bazen sabah kalktığında onu karmaşık ve kafa karıştırıcı bir gün bekliyor oluyordu. Yine de işlerine devam etmek zorunda olduğundan duşunu alıyor ve başında her zaman diken gibi duran kızıl saçlarını yatıştırmaya çalışıyordu. Sonra Peder Cassidy için sütlü çay ve bir dilim ballı ekmek hazırlıyordu. Yaşlı adam ona her seferinde öylesine içtenlikle teşekkür ediyordu ki Peder Flynn kendini ödüllendirilmiş hissediyordu. Perdeleri açıyor, yastıkları kabartıyor ve dış dünyayla ilgili neşeli bir şey söylüyordu. Sonra kiliseye gidiyor ve giderek azalan inanç sahiplerine günlük vaazını veriyordu. Yüreği ağzında ne halde bulunacağını bilmediği annesinin evine uğruyordu. Annesini her zaman olduğu gibi mutfak masasının yanında yitik ve amaçsız bir şekilde oturur buluyordu. Ona hep yaptığı gibi oğlu olduğunu, kilisede rahiplik yaptığını ve yulaf lapası ve katı yumurtadan oluşan kahvaltısını hazırlayacağını söylüyordu. Sonra yüreğindeki sıkıntıyla Kesley sokağındaki Sükünstaten'in gazete bayine uğruyor ve biri kendisi, diğeri peder için iki gazete alıyordu. Bu ziyaret genellikle Sukunk'la özgür irade, kader ya da sevgi dolu bir tanrının tsunami veya kıtlığa nasıl olup da izin verebildiğine dair entelektüel bir tartışma içeriyordu. Rahip evine döndüğünde Letonyalı bakıcı Joseph eve gelmiş, Peder Cassidy'yi kaldırmış, elini yüzünü yıkamış, üstünü giydirmiş ve yatağını toplamış, Peder ise oturmuş gazetesini bekliyor oluyordu. Sonra Joseph yaşlı adamı gözlerini kapayarak dua ettiği Aziz Augustinus Kilisesi'ne doğru yürüyüşe çıkarıyordu. Peder Cassidy öğle yemeğinde çorba içmeyi severdi ve Joseph bazen bu narin, ufak tefek adamı bir kafeye ama daha sıklıkla karısı Anna'nın elleriyle çorba pişirdiği kendi evine götürür ve buna karşılık peder de ona İngilizce kelime ve deyimler öğretirdi. Peder, Joseph ve Anna'nın geldikleri ülkeye dair bitmek bilmez bir ülgi duyuyor, Riga'nın fotoğraflarını görmek istiyor ve çok güzel bir şehir olduğunu söylüyordu. Joseph'in bundan başka üç işi daha vardı. Sukunkstaterin'in gazete bayini temizliyor, Fabians adlı kuaför dükkanından havluları alıp mis çamaşırhanesine götürüp yıkıyor ve haftanın üç günü Nolan'ların evine gidip Neddy Nolan'ın babasına bakıyordu. Anna'nın da birden çok işi vardı. Banka kapılarındaki ve dış cephesinde önemli görünen notlar asılı bulunan bazı iş yerlerindeki pirinç aksamları temizliyor, kahvaltı zamanı otellerin mutfaklarında bulaşık yıkıyor, pazardan çiçekçilere gelen çiçekleri açıyor ve onları büyük kovaların içine suya koyuyordu. İrlanda'da karşılarına çıkan zenginlik ve fırsatlar Joseph ve Anna'ya şaşkına çevirmişti. Bir çift burada servet sahibi olabilirdi. 5 yıllık bir plan yaptık demişlerdi peder Cassidy'ye. Regan'ın dışında küçük bir dükkan almak için para biriktiriyorlardı. Belki bizi orada görmeye gelirsiniz demişti Joseph. Gözüm üzerinizde olacak ve yaptıklarınızı takdis edeceğim demişti peder. Artık öteki dünyaya daha yakın olduğunu bilen gerçekçi bir tonda. Peder Flynn bazen onu kıskanıyordu. Yaşlı adam hala bir şeylerin kesin olduğu, bir rahibin önemli ve saygın, sorulan her sorunun bir cevabı olduğu bir dünyada yaşıyordu. Peder Cassidy'nin zamanında bir rahibin bir gün içinde yapacak yüzlerce işi olur ama bunları yetiştirecek zaman bulamazdı. Cemaatin hayatındaki her türlü olayda bir rahibin olması istenir, beklenir, buna ihtiyaç duyulurdu. Bugünlerde çağrılmak için beklemeniz gerekiyordu. Peder Cassidy, cemaatin evlerine davet edilmeden ve haber vermeksizin giderdi. Peder Flynn daha çekingen olmayı öğrenmişti. Modern İrlanda'da, Rossmore gibi bir kasabada bile, Roma'nın görevlendirdiği birini görmekten haz etmeyecek birçok insan vardı. İşte Brian Flynn. Cassidy sokağına doğru yola koyulduğunda aklında yapmayı planladığı bir dolu iş vardı. Polonyalı bir aileyle görüşecek ve gelecek cumartesi ikizlerini vaftiz etme işini organize edecekti. Ona törenin kaynakta yapılıp yapılamayacağını sordular. Peder Flynn öfkesini kontrol etmeye çalıştı ve hayır dedi. Aziz, Augustinus Kilisesi'ndeki vaftiz kurnasında yapılacak. Sonra kendisiyle görüşmek isteyen bir mahkumu görmek için hapishaneye gitti. Aydan Ryan, karısı yıllar sonra suskunluğunu bozmuş saldırgan bir adamdı ve karısını dövdüğünü kabul ediyordu. Üzüntü ya da pişmanlık duymuyor, bunun yıllar önce bebeklerini yoldan geçen birine sattığı için karısının suçu olduğuna dair bir hikaye anlatmaya çalışıyordu. Peder Flynn, kutsal ayin kitabını Rosemore'un dışındaki eğrelti otu ve süpürge otu gibi gülünç bir adı olan huzur evine götürdü. Evin sahibi ona farklı kültürlerin bulunduğu İrlanda'da her şeyi bir azizin adıyla anmamanın daha iyi olduğunu söylerdi. Kendisini gördüklerine sevinmiş görünüyorlardı ve ona çeşitli bahçe tanzimi projelerini gösterdiler. Bir zamanlar bu evlerin hepsi din adamları tarafından idare edilirdi. Ama Poppy denen kadın işi iyi kıvırıyor gibiydi. Peder Flynn'ın oraya buraya gittiği eski yıpranmış bir arabası vardı. Trafik çok kötü ve park etmek neredeyse mümkün olmadığından Rosemore'un içinde onu pek kullanmazdı. Ağır taşıtların geçeceği, geniş ve gösterişli bir çevre yolu yapılacağına dair söylentiler vardı. İnsanlar bu konuda ikiye ayrılmıştı. Kimileri bunun kasabayı ruhsuzlaştırdığını, kimileri ise Rosemore'a eski özelliklerini yeniden kazandıracağını söylüyordu. Peder Flynn'ın bir sonraki durağı Nolan'ların eviydi. Nolan'lar çok sevdiği bir aileydi. Yaşlı bir adam olan Marty, geçmişle ilgili birçok hikaye bilen, hayat dolu bir kişiydi. Son karısından hala hayattaymış gibi söz eder ve Peder Flynn'a onun Azize An kaynağında nasıl mucizevi bir şekilde şifa bulduğunu ve bundan sonra 24 yıl daha nasıl mutlu mesut yaşadığını anlatırdı. Oğlu oldukça mütevazı bir adamdı ve gelini, Clary onu gördüklerine memnun olmuş görünürlerdi. Yıllar önce Peder Flynn onların evlenmesi esnasında Peder Cannon'a yardım etmişti. Clary, Aziz İta Kilisesi'nin okulunda öğretmendi ve rahibe okulun Rosemore'a yapılacak yeni yolla ilgili dedikodularla çalkalandığını anlattı. Aslında sınıfından bu konuyla ilgili bir proje yapmalarını istemişti. Olağanüstü olan şuydu ki, duyduklarına ya da çıkarsayabildiklerine göre yol tam da buradan, onların arazisinin içinden geçecekti. ''Sizin arazinizden geçerse epeyce bir tazminat alırsınız değil mi?'' dedi Peder Flynn hayranlıkla. ''İyi insanların bu dünyada ödüllendirildiklerini görmek sevindiriciydi. Ama Peder, biz yolun bizim arazimizden geçmesine izin vermeyiz ki.'' dedi Martin olan. ''Dünyada olmaz.'' Peder Flynn şaşırmıştı. Küçük çiftçiler genellikle böylesi umulmadık yerlerden gelen yardımlar için duacı olurdu. Kazara edinilmiş küçük bir servet. Yani bakın, eğer yol buradan geçerse bu Wettithorn ormanının yok edileceği anlamına gelir diye açıkladı Neddy Nolan. Ve bu da Azize en kaynağının yok edileceği diye ekledi Clary. Kaynağın kayınvalidesine fazladan çeyrek yüzyıllık bir hayat bağışladığını söylemesine gerek yoktu. Bu gerçek zaten havada asılı duruyordu. Peder Flynn yüreği kabarmış bir halde küçük arabasına bindi. Şu manasız kaynak yine kasabayı bölen bir unsur olacaktı. Hakkında daha fazla konuşulacak, değeri daha çok araştırılacak, görüşler ve karşı görüşler ortaya çıkacaktı. Derinden iç çekerek gece vakti buldozerlerin gelip kaynağı yerle bir etmelerini diledi. Bu birçok sorunu çözerdi. Gelinleri Kitty'ye uğramak üzere yola çıktı. Bütün aile tarafından terk edilmediğini göstermek için ona en az haftada bir kez uğramaya çalışıyordu. Yalnızca Eddie onu terk etmişti. Kitty iyi durumda değildi.